Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 17. işaret, 19. mektup, Muzat-ı Ahmedi Risalesinden 17. işaret. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Kur'an'dan sonra en büyük mucizesi kendi zatıdır. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesinin Kur'an olduğunu bütün kelam kitaplarında ve sair İslam eserlerde görmek mümkündür. Peygamberimizin kıyamete kadar geçerli, her zaman mucizeliği fark edilen, bilinen bir özelliği, ona vahyin gelmesi ve gelen vahyin de mucize olarak her zaman anlaşılması. Yani diyelim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayın ikiye bölünme mucizesini gösterdi. O gösterilen mucizeyi sadece onu görenler bizzat gözlerle müşahede ettiler. Daha sonrakiler onu duyarak o mucizenin varlığını biliyoruz ve anlıyoruz. Ama şu anda o mucizeyi gözümüzle görme imkanımız yok. Sadece o mucizenin olduğu zamanda ve sadece onu görenlere özel olarak o mucize gösterilmiş. Elbette kıyamete kadar onun mucize olduğunu herkes biliyor. Ama bizzat gözlerle müşahede edemiyorlar. Fakat Kur'an mucizesi kıyamete kadar herkes kim okursa, kim dinlerse içerisinde ki mucizeleri görmesi, anlaması mümkündür. Onun için en büyük mucize Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kur'an mucizesidir. İşte bundan sonra Peygamberimizin en büyük mucizesi kendi zatıdır. Bunu kendi zatının Peygamberimizin nasıl mucize olduğunu Risale-i Nur'un birçok yerinde Üstad Bediüzzaman açıklıyor. Onlardan birkaç tanesini beraber okuyarak anlamaya çalışalım. Mesela aynı 19. mektubun 2. yükleri işaretinde Üstadımız şöyle diyor. Şimdi şu zatın delail-i sıdkı ve berahin nübüvveti yalnız mucizatına münhasır değildir. Hani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler var. İşte Kur'an mucizesi, ağacın Peygamberimizin emrini tutarak yanına gelmesi, parmaklarından suların dökülmesi, fışkırması gibi Peygamber Efendimizin Kur'an dışında binden fazla mucizesi var bildiğimiz. Bu mucizelerin sadece Peygamberimizin peygamberliğini ispat eden ve onun Allah'ın elçisi olduğunu gösteren deliller sadece mucizeleriyle sınırlı değil. Belki aksine ehli dikkat için hemen umum harekatı, bakın Peygamberimizin hemen hemen bütün harekatleri, efali yani fiilleri, ahval ve akvali, halleri ve konuşmaları, ahlak ve etvarı, ahlaki özellikleri, tavırları, gösterdiği, sergilediği tavırları, hatta siret ve sureti, yani Peygamber Efendimizin manevi özellikleri, siret. Suret maddi özellikler. Gerek bedensel özellikleri, gerekse ruhsal özellikleri sıdkını ve ciddiyetini ispat eder. Hem Allah'ın elçisi olduğunu, hem de peygamber olduğunu ve davasında da ciddi olduğunu, haşa bir şaka gibi bir şeyin olmadığını ispat eder. Bu çok harika bir özellik. Yani gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir burhan olmuş. Burhan mastardan yapılmış bir kelimedir. Mesela bir şeye adıl dediğinizde adam tepeden tırnağa adalettir. Adalet olmayan hiçbir özelliği yok anlamına gelir. Ama adil deseniz yani bazı noktalardan adil olabilir ama belki adil olmadığı noktalar da olabilir ama adıl diye mastardan yapıldığında şimdi Peygamberimiz için üstadımız o burhan-ı bahir olan diyor. Yani okyanus gibi burhan olan. Şimdi okyanusa gittiğinizde okyanus dediğimizde hepsi sudur. Yani bir havuzun içerisinde hepsi sudur. Yani o suyun içerisinde sudan ayrı olan işte suyun içerisine katılmış başka şeyler süt de veya işte başka bir şey de vardır denilmez. Su havuzuysa. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Burhan Denizi, Burhan Okyanusu her şeyiyle, her özelliğiyle konuşması, dinlemesi, oturuşu, kalkışı, yürüyüşü, giyinme tarzı. Yani düşünün, bir Müslüman peygamberimizi şöyle hayalen seyretsin. Birisinin kapısını çalacak. Kapıyı çalıyor, sırtını dönüp bekliyor. Hani çıkan birisi üstü başı müsait değilse ona gözüm çarpmasın, tedbirini alsın, beni görsün. Üç kere tıkladıktan sonra durmayın diyor. Belki adam müsait değil, sıkıştırmayın, terk edin orayı. Yani bir kapı çal, bir gülümsemesinden. Bir Müslümanla konuşurken, bir insanla konuşurken onun yüzüne bakarak konuşuyor. Ve o elini bırakmadan elini bırakmıyor. Ve bütün yönüyle ona dönerek konuşuyor. Yani bedeni bir tarafa bakıyor, gözü bir tarafa bakıyor değil yani. Şimdi Peygamberimizin bu sosyal hayatla ilgili adab muaşeretinden tutun, Allah olan kulluğundaki ciddiyetine, samimiyetine, insanlar olan alışverişlerindeki o gösterdiği ahlak, yüce ahlak durumlarına, nereden? Ailesiyle ilgili, ya mahrem konularla ilgili, gerçekten konuşmasıyla ilgili, bakışıyla ilgili, nesine bakarsak bakalım diyecektir ki onu gören, bu zat Allah'ın elçisidir, başka olamaz diyecek. Nitekim hatta meşhur ulemayı Beni İsrailiye'den Abdullah İbni Selam gibi pek çok zatlar, bu zatların bir özelliği var. Özellikle Yahudi ve Hristiyan alimlerin, o gün Yahudi Hristiyan alimlerinin, bir de Hanif dinini bilen insanların bir özelliği var o zaman. Nedir bu? Hanif dini Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gönderilen dinin adıdır. Nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselam'a gönderen dinin adına İslam diyoruz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gönderen dinin adı da Hanif idi. O Hanif dininde ahir zamanda gelecek peygamberlerin bazı özelliklerini tanıyorlardı insanlar. Onlar Peygamberimiz görünce onu kabul etmeleri daha kolay oluyordu. Ya da Hristiyan ve Yahudi alimi olduğu halde Hristiyanlık ve Yahudilikten gelen ahir zaman peygamberin özelliklerini öğrendikleri için Peygamberimizi görünce onlar daha iyi tanıyorlardı. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime var. Onlar seni görünce çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yani bir insan çocuğunu görünce nasıl hiç şüphe etmez ki o çocuk benimdir? O Yahudi ve Hristiyan alimleri de okudukları kitaplardan öğrendikleri bilgilerle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerine öyle aşinaydılar ki, öyle onun özelliklerinin farkındaydılar ki, Peygamber Efendimiz'i görür görmez o tanıdıkları özelliklerin hepsinin onda ayan beyan olduğunu görüyorlar. Ve ne diyorlardı? Mesela bunlardan birisi Abdullah bin Selam Hazretleri. Pek çok zatlar yalnız o zat-ı Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın simasını görmekle, şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz diyerek imana gelmişler. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendi zatı, görüntüsü bile, yüzü bile, duruşu bile onun peygamberliğinin delili olarak kabul edilmiş. Bu rivayetin geçtiği yer Tirmizi Kıyame 42, İbn-i Maci İkame 174, Et'ime'de var, sonra Darimi'de var, sonra Müsned'de var. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğinin delili sadece mucizelerine has değil. Mucizelerinin dışında kendi. Peki burada bir şey daha var. Diyor ki Üstad Hazretleri, yani onda içtima etmiş ahlak-ı aliyedir ki. Şimdi içtima kelimesi camiden geliyor, cemaaden geliyor. Allahu Teala'nın ya cami bir ismidir. Ey toplayan, biriktiren, bir yere derc eden Allah'ım, cem eden Allah'ım. Yani toplayan demek. Şimdi Allahu Teala mesela kainattaki bütün özellikleri toplamış bir insan yaratmış. Yani cami ismiyle Allahu Teala bir insan yaratıyor ve insanda kainatta bulunan bütün özellikleri derc ediyor. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim gönderiyor, bir de Fatiha gönderiyor. Kur'an-ı Kerim içerisindeki Fatiha Kur'an'ın tamamını cem etmiş. Yani bir açıdan Kur'an'ın meyvesi, çekirdeği gibi. Ağacı Allahu Teala cem ediyor, çekirdeğinde yerleştiriyor. Evet. İbadetlerin tamamını Allahu Teala yerleştiriyor. İnsani ibadetler, hayvani ibadetler, bitkiler ibadetleri, canlı cansız bütün cinlerin, meleklerin ibadetlerini toplamış. Hatta bizim yaptığımız ibadetlerin tamamını toplamış Allahu Teala. Onun adına namaz demiş. Namaz da bütün ibadetleri cem ediyor. Demek ki Allahu Teala bütün faziletleri, bütün kemalatları, bütün güzel ahlaka dair ne varsa hepsini bir zatta cem ediyor. İşte o Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hatta 11. Lemma'da Üstad Hazretleri Allah diyor Habibinde edebin envaını cem etmiş. Yani edep, adab, ahlak, erkan ne kadar güzel faziletler varsa onların bütün çeşitlerini, bütün türlerini Habibinde cem etmiş. Sevdiği zat olan, Habibi unvanına layık olan Peygamberimize cem etmiş. Mesela diyelim ki konuşmanın edebi, oturmanın edebi, gülümsemenin edebi, yemenin edebi, su içmenin edebi, hatta düşmanlarla konuşurken konuşmanın edebi, anlaşması, anlaştıkları zaman anlaşmadaki durum, anlaşmaya sadakattaki edebi, affetmedeki edebi, çocuklara karşı davranışı, eşlerine karşı davranışı, yani misafirlerine karşı davranışı, yani hangi noktaya dikkat edersek edelim, tabir caizse şöyle bir mana olmuş. Allah kendi huzurundaki insanlar, bütün mahlukat her zaman Allah'ın huzurundadırlar, her yerde. Kendi huzurunda olan insanların ve cinlerin Cenab-ı Hakk'ın huzuruna layık ibadet tarzı, takva tarzı, edep tarzı, oturma tarzı, konuşma tarzı, karı koca arasındaki muamele tarzı, insanlarla ilişkilerindeki tarzlar, edep, adab neyse onun tamamını Habibi olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de cem etmiş. Onda o güzel halleri göstermiş. Böylece onu da insanlığa peygamber yapmak suretiyle o güzel hallerin başkalarında da görülmesini istemiş. Şimdi bu içtimayı anlıyoruz. Fakat bunun burada ince bir özellik öğreneceğiz inşallah. Nasıl oluyor da bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açısından mucize oluyor? Yani mucize harika biliyorsunuz. Taklidi mümkün olmayan. Yani insanların onu taklit edemeyeceği şeyler. Burada peki nasıl olacak da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yüce ahlakını biz taklit edeceğiz? Hangi açıdan bunların mucize yönleri var? İnce bir sır. Demek ki Allahu Teala onda içtima etmiş ahlak-ı âliyedir ki Peygamberimiz Aleyhisselam'da toplanmış yüce ahlaktır ki her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna dost ve düşman ittifak ediyor. Mesela diyelim ki bir ışık var. Evet, güneş ışığı. Yani siz güneş ışığını taklit edebilirsiniz. O ışıktan güzellikleri yansıtabilirsiniz ama güneş olmanız zor. Yani güneş olamazsınız. Ama bir ayna olursunuz, o güneşin güzelliklerini yansıtırsınız. Herkes derecesine göre. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yüce ahlakta en yüksek zirvedeymiş. Yani bir mahlukun, bir yaratılmış varlığın, Allah'ın yarattığı bir varlığın, insan, cin, melek, neyse, ulaşabileceği en yüksek zirve. İşte ona Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mazhar olmuş ve o güzellikleri kendi zatında yansıtmış. Onun için en yüksek tabakada olduğuna kim ittifak ediyor? Dost ve düşman ittifak ediyorlar. Değil mi? Şimdi bununla ilgili yine üstadımızın birini 17. lemadan bir tanesinde özellikle kardeşlerimize istirham ediyoruz lütfen. Asar-ı Bediye eserinde üstadımızın Şuat-ı Marifetin Nebi diye, yani Peygamberimizi tanımanın şuaları, pırıltıları diye bir eseri var. O eserini mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok farklı yönlerden, çok özellikleriyle mükemmelen açıklanmış bir yer. Elbette oradaki bilgilerin bir kısmı Risale-i değişik yerlerinde geçiyor ama bunu da mutlaka okumasını tavsiye ediyoruz. Mesela 17. lemada Üstad Hazretleri diyor ki, Üstad-ı mutlak, evet, muktedai kül, rehber-i ekmel olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi her konuda üstad, önder, lider. İki, muktedai kül, her konuda uyulacak bir zat. Hani şöyle diyebilir bir insan, ya Peygamberimiz Aleyhisselam'ın konuşma tarzını ben taklit etmem mümkün değil. Yapabildiğin kadar. Peygamberimizin iffetini, namus, haysiyet ve şerefini koruma noktasındaki hassasiyetini ben yapabildiğin kadar. Demek ki Peygamber Efendimizin şu hali var ki taklit edilemez denmez. Diyelim ki onda 1000 birimdir de sen 1 birim taklit edersin. Yani o güneştir de sen mum olursun. Yani mesela. Dolayısıyla ya o diyelim okyanustur da sen de bir havuz olursun yani. Muhakkak demek ki ayrıca şu bir de şu var. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela işte ibadetlerde taklit edilir de ticari konularda taklit edilmez demek yanlıştır. Peygamberimiz hayatın bütün alanlarında taklit edilmesi gereken bir zattır. Allahu Teala hayatın bütün alanlarında örnek olarak bize gönderir. Bazen duyarız mesela Peygamberimizin tıpla ilgili tavsiyeleri o zamanın kültürünü yansıtıyor diye. Ne kadar yanlış bir düşünce. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam konuştuğu her şey, yaptığı her şey Allah'ın huzurunda onun elçisi olarak yapıyor. Düşünün. Peygamberimiz Allah'ın elçisi ama Allah'ın elçisi Allah'ın rızasına uymayan bir şeyi söylesin de Allah onu düzeltmesin. Veya haşa yanlış bir şeyi söylesin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah onu düzeltmesin. Böyle bir anlayış olur mu? Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatın bütün alanlarında bizim için örnektir. Ticari, ekonomik, siyasi, toplumsal, ailevi, ferdi, kalbi, aklı, ruhi, bedensel. Yani hayatın bütün alanlarında bize örnektir. Bir şey daha. Rehber-i ekmel. En mükemmel rehber. Elbette Peygamberimize kadar çok rehberler geldi. Onlar kendi zamanlarının en mükemmel rehberleriydi. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün zamanların, bütün kainatın en mükemmel rehberi. İşte Peygamberimiz böyle olduğundan elbette o ahlakın en yüksek seviyelerine mazhardı ve onun sahip olduğu yüce ahlakı da Allahu Teala bizim göstermemizi ve uymamızı istiyor. İşte bu durum Peygamberimizin aynı zamanda peygamberlik delillerinden birisidir. Hatta şecaat kahramanı Hazreti Ali mükerreren diyordu. Harbin dehşetlendiği vakit biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına iltica edip tahassun ediyorduk. Fesubhanallah. Yani şecaatta da kahraman biliyorsunuz sahabeler arasında şecaat kahramanı olarak geçenlerden birisi Hazreti Ali Efendimiz'dir. Kahramanlığı, yiğitliği, gözü pekliği ve düşmanlarına karşı kesinlikle korku gibi bir şey aklına gelmediğini bildiğimiz sahabelerden birisi mesela Hazreti Ali'dir. Ama Hazreti Ali diyor ki savaşta biz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arkasına iltica edip sığınıyorduk diyor. Böyle şecaatta da kahramanlıkta da emsalsiz bir zat. Ve hakeza. Bütün ahlak-ı hamide'de en yüksek ve yetişilmeyecek bir dereceye malikti. Demek ki Peygamber Aleyhisselam'ın sahip olduğu ahlakın kendisi bizatihi onun Allah'ın elçisi olduğunun göstergelerinden birisidir. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hallerinin onun peygamber olarak göstermesi ve peygamber olduğunun delil olması o özellikleri bizim sergileyemeyeceğimiz, örnek alamayacağımız anlamına gelmez. Peki nedir o zaman Peygamber Aleyhisselam'ın sahip olduğu ahlakın yüksek yüce seviyesi? Hangi açıdan i'caz pırıltıları var? Yani hangi açıdan mucizedir? Şimdi Zat-ı Zülcelal ona demiş. Şuaat-ı Marifet-i Nebi isimli eserinden bununla ilgili bir pasajı siz okumak istiyorum. Ne demiş Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselam'a? Ve inneke leala hulikin azim. Yani ve hiç şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlak üzeresin. Bu Kalem suresi 4. ayette geçiyor. Ve inneke leala hulikin azim. Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselam'ın özelliğini, ahlaki özelliğini bu şekilde tavsif buyuruyor. Bütün ümmet hatta düşmanları da dahil olduğu halde icma etmişler ki bütün ahlak-ı hasineye camidir. bütün güzel ahlakı kendinde toplamış, gösteriyor. Onda bir ahlak anlatın ki onda olmasın. Bir güzellik anlatın ki onda örneği bulunmasın. Dünyada olmuş olacak bütün güzel ahlak onda var ama en yüksek seviyede var. Nübüvvetten evvel, henüz daha peygamber olarak gönderilmeden önce, ondaki ahlak-ı hamidenin kemaline tercüman olan Muhammedül Emin ünvanıyla iştihar etmiştir. Haydi buyurun. Toplumda Emin Muhammed diye vasıflandırılmış bir kişi var. O da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bunu hayatında peygamber döneminde de hiçbir düşman, hiçbir kafir, Peygamber Efendimizin hayatını ortadan kaldırmak için çalışanlar bile bu özelliğini yalanlayamamışlar. Yani sen emin birisin diyememişler. Peygamber Aleyhisselam'a kendileri ünvanı bırakmışlar. Nübüvvetten evvel böyle demişler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha her vakit derdi. Hulukuhul Kur'an. Yani peygamberimizin ahlakı nedir diye sorulduğunda dermiş ki onun ahlakı Kur'an'dı. Yani Kur'an'ın istediği yüce ahlakı sergilerdi. Kur'an'ın istediği yüce ahlakı gösterirdi. İşte o zat-ı kerimde icma-i ümmetle tevatür-ü manevi kat ile sabittir ki, şimdi dikkat buyurun, insanların sireten ve sureten, yani hem manevi anlamda, hem maddi anlamda, hem ahlaki anlamda, hem de bedensel anlamında en cemili, en güzeli, iki, en halimi, halim var, en halimi var değil mi? En sabiri, yani sabredeni, en zahidi, dünyayı kalbine almama noktasında en zahidi. Mesela bir gün bakıyorsunuz Peygamber Aleyhisselam Medine'nin en zengin olmuş. Fedek arazisi gibi birçok o günün toplumunda meşhur olan araziler savaş ganimeti olarak kendisine verilmiş. Ama onların içerisinden yıllık ailesinin ihtiyacı kadarını ayırıyor, kalanının tamamını hazineye devrediyor. Hatta Ayşe annemiz derdi ki o ayrılan şey de yıl gelmeden biterdi. Bak zahit, kalbine hiçbir şey almıyor. Başka? En şakiri, en çok şükredeni, en mütevazi. Mekke'yi fethederken Peygamber Aleyhisselam diyorlar ki başı neredeyse bineğinin şeyine değecek, omuzuna değecek. Bu kadar mütevazi olarak. En afifi, iffet noktayı nazarından. Geliyorlar kadınlar. Ya Resulallah senin peygamberliğini kabul ediyoruz. Ver elini seninle biat edelim. Hayır diyor. Ben hiçbir kadına elimi dokunmam. Evet. En cevadı ve kerimi, cömerdi. Yani diyorlar ki sahabelerin tam biz peygamberin kadar cömert bir insan hiç görmedik. En rahimi, en adili. Şimdi herkesten ziyade mürüvvet, vakar, afu, affetme noktasından, sıhhat-ı fehm, anlayış, düzgün anlayış noktasından, şefkat gibi ne kadar şecaya-i aliye varsa en mükemmel bir fihriste-i nuranisidir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam bilinen bilinmeyen, görülen görülmeyen ne kadar güzel ahlak varsa onların hepsinin en yüksek seviyesinde nurani bir özet, fihriste. Evet. Peki bir insan da peygamberimizin iffetini taklit edebilir, peygamberimizin cömertliğini taklit edebilir. Neden peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'da bulunan bu özellikler onun için bir icaz özelliği taşıyor? Bunların içindeki noktayı icaz şudur ki, ahlak-ı hasene çendan birbirine mübayin değil. Yani güzel ahlak birbirine aykırı olmaz. Fakat derece-i kemalde birbirine müzahamet. Yani bir adam hem alim, hem cömert, hem iktisatlı, hem şefkatli, hem adaletli. Yani bunlar birbirlerine zıt gibi görünen özellikler bir insanda bulunabilir. Öyle ya, bir insan cömert iken bir tarafta, bir tarafta iktisatlı olabiliyor. Fakat bunlar kemali ne diyor? Fakat derece-i kemalde birbirine müzahamet eder. Yani ikisi de zirvede olsa O zaman birinde bir düşme oluyor. İkisinin de zirvede olması mümkün değil. Mesela kemali hilim ile kemali şecaat. Hem çok halim, selim, yumuşak huylu hem de çok şecaatli. Yani değil mi? İnsanlara bakıyoruz biz, ikisi zirvede değil. Şecaat ağır basarsa hilim biraz az oluyor. Hilim ağır basarsa şecaat az oluyor. Veya kemali tevazu ile kemali şehamet. Hem şehameti imaniye ve İslamiye'de zirvede olsun, hem de tevazuda, alçak gönüllü olmada zirvede olsun. Kemal adalet ile kemale merhamet ve mürüvvet. Mesela bir insan çok adaletliyse şefkat ve iyilik yapmak konusunda, affetme konusunda biraz zayıflayabiliyor. Çok şefkatli, çok böyle insanlara acıma özelliği varsa adaletin yerine getirilmesinde biraz hafif o kemal o zirvede olmayabiliyor. Başka? Hem tam iktisat ve itidal ile, yani tutumlulukta, iktisatta zirvede. Evet. Aynı zamanda da tamamı kerem ve sehavet. Cömertlikte de zirvede. Olur mu? Olmuyor bak. Çok cömert olan insanlar bak tutumlu olamıyor. Çok tutumluluk yapacağım derken bu sefer ikramda, cömertlikte, izzet ve ikramda da biraz zayıf olabiliyor. Daha devam. Ve gayet vakar ile nihayet haya. Yani vakar zirvede, haya zirvede. Gayet şefkat ile nihayet el buğzu fillah, şefkat zirvede. Ama Allah için buğz etmeye gelince o da zirvede. Bakın bazı veli zatlar şefkatle ileri gidince ya Rabbi kafirleri cehenneme atma deyivermişler. Bak orada Allah için buğz etmeyi biraz şey yapmışlar, ihmal etmişler. Şimdi Allah için buğz etmeye gelince bu sefer de insanların affedilmesinde, şefkat ve merhamette biraz zayıf olabiliyor. İki zıt özelliklerin en yüksek seviyede olması. Başka? Hem gayet afuv ile nihayet izzeti nefis. İzzeti nefiste de zirvede, affetme de zirvede. Hem gayet tevekkül ile nihayet içtihat gibi. Yani biz tevekkül ediyoruz Allah'a diyoruz. Ama çalışmayı ihmal edebiliyoruz veya biraz çalışmayı çok yapacağız derken tevekkül ihmal edebiliyoruz. Bunların tamamının birbirine zıt olan özelliklerin zirvede en yüksek kemalde olması mecami ahlakı mütezahime, yani birbirlerine zıt olan bu özelliklerin bir tek zatta ahlaki özelliklerin cem edilmesi derece-i aliyede bir zatta içtimağı. Hepsinin en yüksek seviyede bir zatta toplanması, müzayakasız inkişafları, birbirlerine çarpışmadan, dövüşmeden, o ona herhangi bir alışveriş yapmadan her özelliklerde zirvede olması mucizelerin mucizesidir. İşte bu durum mucize. Evet, biz adalette peygamberimize örnek alacağız, affetmede örnek alacağız ama bu zıt özellikleri en yüksek kemal zirvede toplamak ancak peygamberimize nasip olmuş. Peki bu özellikler bir peygamberde olursa bana ne diyoruz? Mucize diyoruz. Bazen şöyle bir soru akla gelebiliyor. Yani Allahu Teala'nın işte ahir zamanda gönderdiği Mehdi olsun veya sahabe efendilerimizden bazı sahabeler olsun veya büyük zatlardan bazıları bu anlamda peygamberimizin bir modeli, bir örneği olamazlar mı? Olabilirler. Onlarınki de keramet olur. Peygamberlerin gösterdiklerine biz mucize diyoruz. Bu güzel hasletler eğer bir zatta bulunursa ona da biz keramet diyoruz. İşte şu mucize-i ekberi Allame-i Mağrib Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerif'ine havale ediyoruz. Gerçekten Şifa-i Şerif denmiş. Peygamberimiz şifa denmiş. Bak şifa. Bizim ahlaki özelliklerimize şifa. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor baştan sona. Bu eseri okumayı tavsiye ediyor. Daha detaylı bilgi almak isteyenler için üstadımız. El-Hak o zat o mucize-i ahlak-ı hamideyi pek güzel beyan edip ispat etmiş. Maşallah. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin delillerinden birisini okumuş olduk. Neymiş? Onun zatı aynı mucizedir aleyhissalatü vesselam. Peygamberimizin, peygamberinin bir delili onun aynı zatıdır. Ahlaki özellikleridir, faziletleridir. Onlar en yüksek seviyede, zirvede onda bulunmuştur. Dolayısıyla bu durum onun Allah'ın elçisi olduğunun göstergesidir. Hani hayalen peygamberimizin bir özelliğini alın, bir ömür boyu araştırın. Hakikaten ben bazen soruyorum kendi kendime, etrafımdaki dostlarıma. Yani peygamberimizin şu yaptığı da hikmetsizdi, şu yaptığı da faydasızdı, şu yani olmasa olur diyeceğim bir şey yok. Allah-u Teala peygamberimizin hayatında neyi onayladıysa, neyi uygun gördüyse o bizim için en güzel örnek oluyor. Bir de peygamberimizin bir delillerinden birisi de hem pek büyük ve dost ve düşmanla musaddak bir mucize-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam şeriatı kübrasıdır ki. Hakikaten yani bütün insanlığın muhtaç olduğu bir özellik bu. Şeriat kelimesi genellikle dar anlamda kullanılıyor. Sanki sadece cezai özellikleri taşıyan bir kanunname gibi kullanılıyor. Şeriat hayat tarzı demek. Mesela doğru söylemek şeriattır. Namaz kılmak şeriattır. Aldatmamak şeriattır. Hile yapmamak şeriattır. Başkasının namusuna göz dikmemek şeriattır. Hatta bakışında şehvetin olmaması şeriattır. Bak, şeriat peygamberimizin hayatı demek. Şeriat Allah-u Teala'nın insanlardan yapmalarını istediği şeyin tamamı demek. Hayat tarzı demek. Hayat modeli demek. Yaşam tarzı demek yani. Ya bir insan için içimizden sevgi beslemek şeriattır. Kin ve nefret beslememek şeriattır. Affetmek şeriattır. Onun için peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kim diyor? Hem pek büyük hem dost ve düşmanla musaddak bir mucize-i Ahmediye. Ne diyorlar gayrimüslimler? Yani toplumun ahlaklı olmasını, huzurlu olmasını istiyorsak şu çok güzel. Onun için nice insanlar gelmiş İslamiyet'i kabul etmedikleri halde İslam'ın güzel hareketlerini benimsemişler. Mesela toplumdaki ahlaksızlığı, mesela insanların insanları öldürmesini yok mu etmek istiyorsun? Evet, önce insanlara manevi duyguları verin. Manevi özellikleri verin. O manevi özellikleri verin siz, ha Allah'ın kuludur. Allah'ın kuluna Allah izin vermediği sürece kimse bir zarar veremez. Bırakın ona zarar vermeyi, onun vücudundan bir kılı koparamaz. Ona yan bakamaz. Ona ters bir şey söyleyemez. Allah izin vermediği sürece. Bütün bu güzel ahlakları öğrettiniz. Toplumda bu güzel ahlakı yerleştirdiniz. Ama buna rağmen insanlar insanlara zarar veriyor, öldürüyorlarsa bunun kısası. Hangi zararı verdiyse kısas edilecek. Evet. Peki adamın canına zarar verdi, öldürdü. O zaman cana can kısası. Bakın bundan daha güzel bir adalet, bundan daha mükemmel bir, söyleyeyim mi? İnsanları öldürmekten vazgeçirecek bir metot yoktur. Demek ki din önce kısası koymakla insanları suç işlemekten uzaklaştırıyor, sakındırıyor. Sakın ha! Hatta Kur'an-ı Kerim'deki ayette kısasta sizin için hayat vardır buyuruyor. Bir tefsirde gördüm diyor ki, mesela diyor Celal'in tefsirinde, mesela diyor bir insan bir insanı öldürmeye kalksa, niyet etse, buna diyecek ki ayet, sakın ha, öldürürsen öldürülürsün. Bu ayet onu öldürmekten vazgeçirecek ve onun için hayat olacak. Hem öldüreceği kişiyi öldürmekten vazgeçirdiği hayatta kaldı, hem de kendisi öldürseydi öldürülecekti, kısas uygulanacaktı, öldürmedi, kendi hayatını korumuş oldu. Onun için şeriat hayattır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani bir karı koca arasındaki ufak bir anlaşmazlıktaki uyum, bir komşu ve komşu arasındaki dostluk, komşuluk haklarından tutun, bir insanın kalbinden geçecek ufak bir kötü niyete müdahale eden o şeriat, koca devletlerin devletlerle, ülkelerle münasebetlerine de müdahale ediyor. İşte en küçüğünden en yükseğine varıncaya kadar. O şeriat-ı kübrasıdır ki ne misli gelmiş ve ne de gelecek. Evet. Yani demek ki nasıl şu insanın gözünün yaratılması Allah'ın dışında başka bir varlığın yapması mümkün değildir. Ve bunun ne misli var ne de yapılır. Bir ceylanın da gözü ceylana uygun olarak en güzel o şekilde yapılır. Ondan daha mükemmeli ne yapılır ne de yapılacaktır. Allah-u Teala'nın kelam sıfatından gelen şeriatının da bir misli yoktur ve olamaz. Çünkü o şeriat, kelam sıfatından gelen şeriat, Allah-u Teala'nın irade sıfatından gelen bu kainatın tabiri caizse kataloğu. Kainatın içinde insan dahil, cinler dahil, kainatın nizamnamesi, çalışma şartları, huzur, saadet ve mutluluğu bulma kuralları. Yani bizim kainatın tabiri caizse çalışma kurallarını, hayat standartlarını ve hayat şartlarını nasıl güzel yaparsak huzur, saadete ve mutluluğa ereriz, nasıl diğer varlıklara zulmetmeyiz, her şeye hakkını veririz. Bunun özetini Allah-u Teala Kur'an ile Peygamberimize bildirdiği şeriat ile göstermiş. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatın misilsiz ne misli gelmiş ne de gelecek. İşte şu mucize-i azamın, yani bu durumda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun delilidir. Çünkü bu şeriatı insanlık aklıyla, düşüncesiyle bir araya gelerek, konuşarak bulması mümkün değil. Bu ancak insanı yaratan ve o insanın bütün özelliklerini bilen bir zatın bildirmesi olabilir. Öyleyse bu da ancak Allah'ın elçisi olan birisinin bildireceği bir şeydir. Öyleyse Peygamberimiz Allah'ın elçisidir. Buna dört delil mi istersin? Şu mucize-i azamın bir derece beyanını bütün yazdığımız 33 söz ve 33 mektuba ve 31 lem'aya ve 10 uç şuaya havale ediyoruz. Ne çıktı burada? Ha demek ki Risale-i Nur'da anlatılan her şey şeriatın özellikleriymiş. Onu da öğrenmiş oldum. Yani şeriat, tefsir kitapları şeriattır, fıkıh kitapları şeriattır. Bu anlamda Risale-i Nur okuyan kardeşlerimiz de aslında şeriatı okuyorlarmış, şeriatı öğreniyorlarmış ve Allah-u Teala'nın Peygamberimize gönderdiği şeylerin hakikatinin farkına varıyorlarmış. Bununla ilgili bir yeri okuyup sohbetimizi sonlandıralım inşallah. 7. şuadan Üstad Bedun Hazretleri, 3.'sü o zat aleyhissalatü vesselam öyle bir şeriat ve öyle bir İslamiyet ve öyle bir ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve bir imanla meydana çıkmış ki onların ne misli var ne de olur. Ve onlardan daha mükemmeli ne bulunmuş ve ne de bulunur. Hani bize derler ki yapan bilir, öyleyse bilen konuşur. Değil mi? Evet. Yani bir bilgisayar kim icat ettiyse onun en güzel çalışma standartlarını, şartlarını o bilir. Başka insanlar da bilgisayar icat ediyorlar. Onlar da bilirler o bilgisayar. Ama insan makinesini, kainat makinesini, içindeki çarkları yaratan tek zat var. O da Allah. Onun dışında kainatta hakiki anlamda iş yapan hiçbir varlık yok. Şu halde bu kainattaki bu varlıkların, hasreten insan makinesinin en güzel standartlarda, en yüksek verimde, en kaliteli şartlarda çalışmasını bilecek olan ancak onu yaratan olacaktır. Öyleyse o konuşacaktır. Çünkü bilen konuşur. Yaratan bilir, bilen konuşur. Madem bilen konuşacak, öyleyse şeriat konuşacak. Çünkü şeriat Allah'ın bize ilannamesidir, kanunnamesidir. Onun için onların ne misli var, bulunur ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta aleyhissalatü vesselam zuhur eden o şeriat, okuma yazma bilmeyen bir peygamberden öyle bir şeriat çıkıyor ki, hani insan bazen düşünüyor böyle, yani bundan bu olur mu olmaz diyoruz. Peygamberimiz aleyhisselam ölümlü, yaratılmış, fani, uyuyor bazen, acıkıyor, o da ağlıyor. Ama öyle bir şey dökülüyor ki, onu bütün insanlık bir araya gelse, mümkün değil bir zerresini yapamazlar. Anlaşılan o ki, bu özellik Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendinden değil, kendine verilmiş. Hani aynaya bakıyorsun, çok güzel ayna. Ama ışık çıkıyor. Dersin aynada ışık yok ama ışık. Demek ki o ışık kendine ait değildir, güneşe ait. Der gibi. Çok mükemmel bir ayna. Dünyada gelip geçmiş bütün aynalardan en mükemmel bir ayna Peygamberimiz. Ama o aynada görülen güzellikler onun zatından değil, Allah'ın ikram ve ihsanından. İşte şeriat da onlardan birisidir. 14 asrı ve nev-i beşerin humsunu, beşte birini, adilane ve hakkaniyet üzere. Demek ki bizler gerek devlet başkanları olarak, gerek muhtarlar olarak, gerekse bir müessesenin sorumlusu başkan olarak, gerekse ekonomide bir başkan ve gerekse aile reisi olarak, gerekse komşu olarak, gerekse bir vatandaş olarak. Yani hangi özellikleri taşırsak taşıyalım, gerekse bir eş olarak, bir koca olarak veya bir kadın olarak veya bir evlat olarak veya bir baba olarak. Yani toplumda hangi özellikleri sergiliyorsak her konuda adilane, hakkaniyet üzere ve müdakkikane hareket etmek istiyorsak Peygamberimizin getirdiği şeriata uymak zorundayız. Hangi hareketimiz ona uymuyorsa, hangi tavrımız ona zıt ise o zaman adilane değildir. Hakkaniyet üzere değildir ve müdakkikane değildir. Bununla diyor hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Yani 1400 sene önce konulmuş kural bugün geçerli. Neden? Çünkü insan aynı insan. Hazreti Adem Aleyhisselam'a verilen göz bugün de geçerli. Çünkü aynı göz bugünkü göz. Yani o günkü insan neyse bugünkü insan o. Öyleyse onu idare eden göz bugün bizi de idare ediyor. Yıllar, yani yüz binlerce yıl önce güneş neyse bugün güneş aynı güneş. Neden? Çünkü aynı özellikleri taşıyor, aynı özelliklere sahip. Bizler de muhtacız ona. Demek ki Allah-u Teala 1400 sene önce şeriat göndermekle o şeriat eskimiyor, pörsümüyor, yaşlanmıyor. Artık bu toplumun ihtiyacını karşılamıyor denilmez. Çünkü insan aynı insan. Yaratan aynı zat. Kanun aynı kanun. Bugün yerçekim kanunu dünyanın işini görmüyor diyor muyuz? Hayır. Hiç kimsenin aklına gelmiyor. O halde niye Allah-u Teala'nın yerçekimi kanununa zaman geçti işimize yaramaz demiyoruz da Allah-u Teala'nın kelam sıfatından gelen Kur'an kanununa, hadis kanununa, sünnet kanununa biz Allah muhafaza. Çok dikkat etmek lazım. Çünkü 1400 yıldır adilane, hakkaniyet üzere müdakkikane idare etmiş. Hem ümmi bir zatın aleyhissalatü vesselam efal ve akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet. İslamiyet neymiş? Peygamberimizin bütün halleri, bütün fiilleri, bütün konuşmaları. Yani Peygamberimizin hayatında sergilediği her şey adına İslamiyet diyoruz. Her asırda 300 milyon insanın rehberi ve merciği ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münevviri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medar inkişafı ve madeni terakkiyat olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Demek ki aklımızı nurlandıran istiyorsak yine şeriat kanunlarına, kurallarına uygun hareket edecek. Kalbimizi nurlandırmak istiyorsak yine hayatımız, nefsimizi terbiye etmek istiyorsak yine nefsimizin dizginlerini elimize almak istiyorsak yine aynı şekilde anlaşılan o ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi hayatına sergilediği bütün güzel ahlak onun peygamberinin birer delili olduğu gibi onun insanlık ve cin camiası için getirdiği şeriatı kübrası da her bir haliyle onun Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun delilidir. Çünkü misilsiz harikadır ve onun benzerini getirmek mümkün değildir. Böyle ümmi okuma yazma bilmeyen bir zattan bu harikaların çıkması anlaşılan o ki bu o zatın kendi malı değil Allah'ın ona ihsanıdır. Allah'ın kanunudur. Allah peygamberimizin hem ahlaki özelliklerini hem de getirdiği bu büyük şeriatının bütün güzelliklerini hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Biz güzel örnek olacağız insanlara. İnsanlar da isterlerse o güzel örnekleri kendi hayatlarında sergileyecekler. Bizim elimizden gelen budur. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.